Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Baba. Yazarı Mario Puzo. Özgün adı Godfather. Çevirmeni Özay Süsoy. Türü roman. E-Yayınları 3. baskı Ocak 1971. ISBN numarası 978-975-390-343-1. Bu kitap 548 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Mayıs 2018. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Mario Puzo, 1920 doğumlu İtalyan asıllı bir Amerikan gazetecisidir. Baba, Godfather yayınlanmadan önce yazdığı iki roman, The Dark Arena ve Mamma Lucia, anne birkaç eleştirmecinin dışında hiç kimsenin ilgisini çekmemiştir. Uslanmaz bir kumarbaz olan Puzo, kendisine para kazandıracağına inandığı yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığında, yayıncı baba için avans ödemeye yanaşmamıştır. Yalnız Amerika'da 4,5 milyon satan Baba hem ticari hem de edebi bakımdan Mario Puzo için inanılmaz bir başarı olmuştur. Birinci kitap. Her büyük servetin arkasında bir suç gizlidir. Balzac. Birinci bölüm. Amerigo Bonasera, New York 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda oturmuş, adaletin yerine getirilmesini bekliyordu. Kızını insafsızca yaralayan, onun şerefiyle oynayan kişilerden adaletin eliyle intikam almış olacaktı. İnsana ürküntü verecek kadar iri yarı bir adam olan yargıç, kara cübbesinin kollarını yukarı sıvadı, sanki kürsünün önünde duran iki delikanlıyı dövmeye hazırlanıyordu. Yüzü açık bir nefretle buz gibiydi. Amerigo Bonasera olup bitende hatalı bir yan sezinliyor ama hatanın ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu.
''Bir serseri gibi davrandınız.'' dedi yargıç sert bir sesle.
''Evet, evet.'' diye düşündü Amerigo Bonasera. ''Hayvanlar, itoğlu itler, alabros kesilmiş parlak saçları, tertemiz yıkanmış yakışıklı yüzleriyle iki delikanlı başlarını önlerine eğmişler, saygılı yaptıklarından pişman gibi duruyorlardı.'' Yargıç konuşmasını sürdürdü.
Ormanda yaşayan aç kurtlar gibi davrandınız. Zavallı kızın ırzına geçmediğiniz için kendinizi şanslı sayın. Yoksa sizi 20 yıl hapse mahkum ederdim.
Yargıç sustu. Kalın kaşlarının altındaki gözleri solgun yüzlü Amerigo Bonasera'dan yana kaydı. Sonra bakışlarını önündeki soruşturma raporlarına çevirdi, kaşları çatıldı, kendi isteği dışında bir karara varmış gibiydi, omuzlarını silkti.
Ama gençliğiniz, temiz siciliniz, iyi aile çocukları oluşunuz, bir de yasaların intikam peşinde koşmamasından ötürü sizi 3 yıl ağır hapse mahkum ediyorum. Karar tecil edilmiştir.
Amerigo Bonasera bütün benliğini kaplayıp taşan nefret ve hayal kırıklığını, 40 yıllık işi olan ölü gömücülüğün verdiği ustalıkla gizlemesini bildi. Kırılan çenesi tellerle bağlanan güzel, gencecik kızı hala hastanede yatıyordu. Şimdi bu iki hayvan serbest bırakılıyordu ha? Gülünçtü bütün bunlar. Mutlu ana babaların sevgili çocuklarının çevresinde toplanışlarına baktı. Ah işte hepsi de mutluydular artık, gülümsüyorlardı. Acı safra boğazından yükseldi, dişlerinin arasından kapkara bir biçimde taşıverdi sanki. Bonasera beyaz keten mendilini dudaklarına götürdü. İki delikanlı memnun ve mutlu, ellerini kollarını sallayarak önünden geçerlerken öylece durdu. Hayvanların ana babaları da geliyorlardı şimdi. Amerigo Bonasera yaşlarında iki erkek ve iki kadın, onların giyimleri daha Amerikalıydı. Bonasera'ya utançla baktılar. Yine de bu bakışlarda soğuk, zafer dolu, garip bir meydan okuyuş vardı. Amerigo Bonasera kendini tutamadı, aradaki geçide doğru eğildi, boğuk bir sesle ''Siz de benim şimdi ağladığım gibi ağlayacaksınız.'' diye haykırdı. ''Çocuklarınız beni nasıl ağlattıysa ben de sizi öyle ağlatacağım.'' beyaz mendilini gözlerine tutmuştu şimdi. Arkadan gelen savunma avukatları ana babalarını korumak ister gibi geçide yönelen iki delikanlıyı da aralarına alarak müvekkillerini öne doğru ittiler. İri yarı bir mübaşir Bonacera'nın yolunu tıkadı. Oysa bütün bunlar hiç de gerekli değildi. Amerika'da geçirdiği yıllar boyunca Amerigo Bonacera yasalara ve düzene güvenmiş, bu yüzden de iyi para kazanmıştı. Şimdi beyninin nefretle dumanlanmasına, hemen bir tabanca alıp iki delikanlıyı öldürme düşüncesinin kafatasını tırmalamasına rağmen Bonacera hala hiçbir şey anlamayan karısına döndü, durumu anlattı. Bizi aptal yerine koydular. Sustu. Sonra kararını verdi. Bunun kendisine neye mal olacağından korkmuyordu artık. Adaletin yerini bulması için dizlerimizin üzerinde sürüne sürüne Don Corleone'ye gitmeliyiz. Los Angeles'ta gösterişli eşyalarla döşeli bir otel dairesinde her kıskanç koca gibi kafayı tütsülemişti. Kırmızı kadife kanapenin üzerine uzanmış, viskiyi doğrudan doğruya elindeki şişeden içiyor, içkinin tadını gidermek için ağzını su ve buz parçalarıyla dolu kristal kaseye daldırıyordu. Saat sabahın 4'üydü. Eve döndüğünde orospu karısını öldürmek üzerine sarhoşlara özgü hayaller kuruyordu. Tabii kadın dönerse... Eski karısına telefon edip çocuklarını sorması için vakit çok geçti. Meslek hayatı tepe taklak olduğundan eski dostlarından birini aramak da ağırına gidiyordu. Bir zamanlar Johnny Fontaine tarafından sabahın 4'ünde aranmak onların hoşuna giderdi ama şimdi dostlarını sıktığının farkındaydı. Yükselişi sırasında Johnny Fontaine'in dertlerinin Amerika'nın en büyük kadın yıldızlarından bazılarına çekici geldiğini düşününce kendi kendine gülümsemeden edemedi. Viski şişesinden içkisini yudumlarken karısının anahtarının kilitte döndüğünü duydu. Ama kadın odaya girip önünde duruncaya dek içkisini içmeye devam etti. Meleklere benzeyen yüzü, anlamlı menekşe rengi gözleri, zarif hatlama son derece biçimli vücuduyla bu kadın Johnny Fontaine için öyle güzeldi ki. Kadının güzelliği beyaz perdede olduğundan daha abartılıyor, ruhsallaştırılıyordu. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca erkek Margot Ashton'ın yüzüne aşıktı. Onu beyaz perdede görebilmek için para ödüyorlardı. ''Hangi cehennemdeydin?'' diye sordu Johnny. ''Orospuluktaydım,'' dedi kadın. Oysa Johnny'nin ne kadar sarhoş olduğunu anlayamamıştı. Genç adam masanın üzerinden atladı, kadını boynundan yakaladı. Ama o sihirli yüzü, sevimli menekşe rengi gözleri yakından görünce öfkesi söner gibi oldu, çaresiz kala kaldı. Kadın onunla alay eder gibi gülümsemek hatasına düştü. Erkeğin yumruğunun sıkıldığını gördü. ''Johnny'' diye haykırdı, ''yüzüme vurma, film çeviriyorum.'' Gülüyordu Margot Ashton. Johnny karnına bir yumruk indirdi. Kadın yere yuvarlandı. Johnny üzerine attı kendini. Soluk almaya çalışan kadının nefis kokusunu duyuyordu. Kollarına ipek gibi güneşte yanmış bacaklarının kalça kısımlarına vurdu. Johnny onu eskiden New York'un Hell's Kitchen semtinde sert kabadayı bir delikanlıyken kendinden küçük yaramazları dövdüğü gibi dövüyordu. Kırık diş, sürekli yara izi bırakmayacak türden can yakan bir dayaktı bu. Yine de yeteri kadar sert vurmuyordu. Vuramazdı. Kadın ona bakıp kıkır kıkır gülüyordu. Kollarını bacaklarını iki yana açmış, işlemeli giysisi kalçalarına dek sıyrılmıştı. Hem gülüyor hem de Johnny'yi ''Haydi haydi yap artık şu işi'' diye tahrik ediyordu. ''Asıl istediğin bu.'' Johnny Fontaine ayağa kalktı, yerde yatan kadından nefret ediyordu. Ama Margot Ashton'ın güzelliği sihirli bir kalkan gibiydi. Kadın yerde döndü, bir dansöz kıvraklığıyla ayağa kalktı. Çocukça, gülünç bir dansa başladı. Bir yandan da Johnny beni asla incitmez, asla incitmez diye şarkı söylüyordu. Sonra kendini toparladı üzüntülü bir sesle. ''Zavallı budala'' dedi, ''sanki çocukmuşum gibi dövüyorsun beni.'' ''Ah Johnny, hayatın boyunca romantik, sersem bir domuz olmaktan kurtulamayacaksın. Sevişmem bile çocuk gibi. Hala bir zamanlar söylediğim bayıltıcı şarkılar gibi sevişiyorsun.'' Başını salladı. ''Zavallı Johnny, elveda Johnny.'' Yatak odasına geçti. Johnny anahtarın kilitle döndüğünü duydu. Johnny yere oturdu, elleriyle yüzünü kapamıştı. Utanç veren, aşağılatıcı bir duygu bütün benliğini kaplamıştı. Bir süre sonra Hollywood bataklığında yaşamasını sağlayan inatçılığı da telefona uzandı. Kendisini havaalanına götürecek bir arabanın yollanmasını istedi. Onu kurtarabilecek bir tek kişi vardı. New York'a dönecekti. Gereksindiği güce, akla ve hala güvendiği sevgiye sahip olan tek kişiye dönecekti. Vaftiz babası Don Corleone'ye gidecekti. Büyük İtalyan ekmekleri gibi gevrek ve tombul olan fırıncı Nazzorine, üstü başı hala una bulanmış bir halde karısına, gelinlik kızı Caterine'ye ve yardımcısı Enzo'ya sert sert baktı. Enzo kolunda yeşil bandı bulunan savaş esirlerine has üniformasını giymişti. Bu olay yüzünden Governors Island'da geç kalacağım diye ödü kopuyordu. Amerikan ekonomisini kalkındırmak için her gün kamptan çıkan binlerce İtalyan savaş esirinden biri olarak çalışma izninin kaldırılacağı korkusuyla titriyordu hep. Bu yüzden şimdi oynanan bu küçük güldürünün onun için önemi büyüktü. Nazzorine öfkeyle "Ailenin şerefini lekeledin mi?" diye sordu. "Kızıma seni daima hatırlayacağı küçük bir paket hediye ettin mi? Ne de olsa artık savaş sona erdi. Amerika'nın seni kıçına bir tekme vurup Sicilya'daki haydutlarla dolu köyüne yollayacağını biliyorsun." Bodur ama güçlü kuvvetli bir delikanlı olan Enzo elini kalbinin üzerine koydu. Adeta gözyaşları içinde ama zekice, "Patron," dedi, "Meryem Ana üzerine yemin ederim ki bana gösterdiğiniz iyiliği kötüye kullanmaya kalkışmadım. Kızınızı saygıyla seviyorum. Benimle evlenmesini dürüstçe istedim. Buna hakkım olmadığını biliyorum. Ama beni İtalya'ya yollarlarsa bir daha Amerika'ya dönemem. Caterine ile asla evlenemem." Nazzorine'nin karısı Filomena sorunun özüne parmağını bastı. "Bırak bu saçmalıkları," dedi şişman kocasına. "Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Enzo'yu burada tut. Long Island'daki yeğenlerimizin yanına yolla onu." Caterine ağlıyordu. Şimdiden şişmanlamıştı. Gösterişsiz bir kızdı. Üst dudağında da kıllar çıkıyordu. Enzo kadar yakışıklı bir koca, gizli yerlerine onun kadar saygılı bir aşkla el atan başka bir erkek bulamayacağı kuşkusuzdu. "Ben de gidip İtalya'ya yerleşeceğim," diye bağırdı babasına. "Enzo'yu burada tutmazsan kaçacağım." Nazzorine kızına kurnazca baktı. Doğrusu ateşli bir parçaydı bu kız. Enzo tezgahtaki sepetleri fırından henüz çıkan sıcak ekmeklerle doldurmak için geçerken Caterine'nin tombul kalçalarını erkeğin önüne sürdüğünü görmüştü. Gerekli adımlar atılmadığı takdirde çapkının sıcak ekmeğini kızının fırınına süreceğini düşündü Nazzorine. Enzo Amerika'da tutulmalı, Amerikan vatandaşı yapılmalıydı. Böyle bir işi başarabilecek tek kişi vardı. Vaftiz babası Don Corleone. Bütün bu insanlar ve daha başkaları Miss Costanza Corleone'nin düğününün 1945 Ağustos'unun son cumartesi günü yapılacağını bildiren kabartma yazılı davetiyeler aldılar. Gelinin babası Don Vito Corleone şimdi Long Island'daki büyük bir evde oturuyordu. Yine de eski dostlarını ve komşularını asla unutmazdı. Düğün bu evde yapılacak, eğlenceler bütün gün sürecekti. Unutulmayacak bir gün yaşanacaktı kuşkusuz. Japon-Amerikan Savaşı henüz sona ermişti. Bu yüzden orduda çarpışan çocuklar için duyulan endişe eğlenceleri gölgelemeyecekti. İşte insanların sevinçlerini göstermek için gereksindikleri şey böyle bir düğündü. Böylece söz edilen bu cumartesi sabahı Don Corleone'nin dostları ona şeref vermek için New York'tan akın akın gelmeye başladılar. Yanlarında düğün hediyesi olarak verecekleri içi para dolu krem rengi zarflar vardı. Çok değil, her zarfın içinde verenin adı yazılı bir kart ve babalarına duydukları saygının derecesini gösterecek olan para vardı. Gerçekten hak edilmiş bir saygıydı bu. Don Vito Corleone herkesin yardım istemek için başvurduğu, kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayan bir kişiydi. Boş vaatlerde bulunmaz ya da çaresiz kaldığını, elinin kolunun bağlı olduğunu söyleyerek kaçamak cevaplar veremezdi. Dostu olmanıza, hatta yaptığı iyiliğin karşılığını ödemenize bile lüzum yoktu. Yalnız bir tek şey istenirdi. Sizin, kendinizin onun dostu olduğunu bildirmeniz. O zaman yardım isteyen kişi ne kadar yoksul, ne kadar güçsüz olursa olsun, Don Corleone onun dertlerini kendine dert edinirdi. O kişinin derdini çözümlemek için elinden geleni yapardı. Karşılığında ne mi elde ederdi? Dostluk, saygıdeğer, don sıfatı bazen de daha sevgi dolu bir sözcük, vaftiz babası. Ara sıra asla bir çıkar karşılığı değil, yalnızca duyulan saygıyı belirtmek için gösterişsiz bir armağan, evde yapılmış bir galon şarap, Noel'de masasını süsleyecek bir sepet biberli tarayyes alırdı. Ona borçlu olduğunuzu bilmeniz, sırası gelince Don Corleone'nin sizden küçük bir ricada bulunacağını unutmamanız yeterdi. Şimdi bu büyük günde, kızının düğün gününde Don Vito Corleone tek tek tanıdığı, güvendiği konuklarını karşılamak için Long Beach'teki evinin kapısında duruyordu. Konukların çoğu hayattaki başarılarını, servetlerini babaya borçluydular. Böyle mutlu bir günde ona vaftiz babamız demekten çekinmiyorlardı. Düğünde hizmet eden kişiler bile Don'un arkadaşlarıydı. Barmen düğünde içilecek bütün içkileri sağlayan, ayrıca buna içki hazırlamaktaki ustalığını da ekleyen eski bir yoldaştı. Garsonlar Don Corleone'nin oğullarının arkadaşlarıydı. Bahçedeki piknik masalarının üzerindeki yemekleri babanın karısıyla arkadaşları pişirmişti. Bir dönümlük bahçe gelinin çocukluk arkadaşları tarafından süslenmişti. Don Corleone yoksul, zengin, nüfuzlu yahut gösterişsiz konuklarının ayrım yapmaksızın dostlukla karşılıyordu. Hiç kimseyi küçümsemezdi. Bu onun en belirgin özelliğiydi. Konuklar da onun smokini içinde ne kadar yakışıklı göründüğünü, kim olduğunu bilmeyen birinin babayı damat sanacağını söylüyorlardı. Kapıda babayla birlikte üç oğlundan ikisi duruyordu. Santino adıyla vaftiz edilen ama babasından başka herkes tarafından Sonny diye çağrılan en büyük oğlunu yaşlı İtalyanlar kuşkuyla, gençlerse hayranlıkla süzüyorlardı. Sonny Corleone, İtalyan asıllı ilk kuşaktan bir Amerikalı olarak gerektiğinden uzun boyluydu. Üstelik kısa kesilmiş kıvırcık saçları onu olduğundan daha da uzun boylu gösteriyordu. Yüzü aşk ilahı Cupid'in yüzünün kabacasıydı, hatları düzgündü ama yay biçimindeki dudaklarında şehvetli, gamzeli çenesinde de edepsizce bir anlam vardı. Bir boğa kadar güçlü kuvvetliydi, doğanın ona çok cömert davrandığı, bu yüzden zavallı karısının yataktan sanki bir işkence aracıymış gibi korktuğu herkesçe bilinen bir gerçekti. Yetişme çağında kötü evlere gittiği, en kaşarlanmış ve korkusuz orospuların bile oğlanın o kocaman cinsel organını dehşetle inceledikten sonra çift ücret istedikleri kulaktan kulağa fısıldanırdı. Burada düğün şöleninde iri kalçalı, geniş ağızlı bazı genç kadınlar Sonny'yi hiç çekinmeden anlamlı bakışlarla tepeden tırnağa süzüyorlardı. Oysa böyle özel bir günde boşuna uğraşıyor, zaman kaybediyorlardı. Karısının ve üç çocuğunun orada bulunmasına rağmen Sonny Corleone'nin kız kardeşinin nedimesi Lucy Mancini ile ilgili tasarıları vardı. Bu genç kız pembe giysisi, simsiyah saçlarında çiçeklerden bir taçla bahçedeki masalardan birinde oturuyordu. Son hafta yapılan düğün provaları sırasında Sonny ile flört etmiş, daha o sabah mihrabın önünde genç adamın elini sıkmıştı. Bir genç kız bundan fazlasını yapamazdı. Lucy Mancini için Sonny Corleone'nin babası gibi büyük bir adam olamamasının önemi yoktu. Sonny Corleone güçlüydü, cesurdu, cömertti. Kalbinin cinsel organı kadar büyük olduğu kabul edilmişti. Oysa Sonny de babasının alçak gönüllülüğü, temkinli hali yoktu. Tersine sık sık yanlış kararlar vermesine yol açan ve çabucak kabarıveren ateşli bir yaratılıştaydı. Babasının yerini alacağından çok kişinin şüphesi vardı ama yine de Sonny babanın en büyük yardımcısıydı. Don Corleone'nin ikinci oğlu Fred yahut Fredo diye anılan Federico her İtalya'nın azizlerden dileyeceği türden bir evlattı. Sadık, saygılı, görevseverdi. 30 yaşlarında olmasına rağmen hala annesinin babasının evinde oturuyordu. Kısa boylu, güçlü kuvvetliydi. Yakışıklı değildi ama aileye özgü Cupid'in kafa yapısına ve şehvetli yay biçimi dudaklara sahipti. Yalnız Fred de bu dudaklar şehvetli değil, granit gibi sert ve duygusuzdu. Biraz sert eğilimli olmasına rağmen babasının desteğiydi. Ona asla karşı koymaz, kadınlarla ayyuka çıkacak ilişkiler kurarak babasını asla zor durumda bırakmazdı. Bütün bu erdemlere rağmen onda da insanlara liderlik edebilmesi için gerekli hayvanca güçten, kişisel çekicilikten eser yoktu. Aile işinin başına Fred'in geçeceği düşünülmüyordu. Üçüncü oğul Michael Corleone babasıyla iki abinin yanında değildi. Bahçenin en tenha köşesindeki masalardan birinde oturuyordu. Oysa orada bile aile dostlarının ilgisinden uzak kalamıyordu. Michael Corleone babanın en küçük emirlerine karşı gelen tek oğluydu. Babanın diğer çocuklarındaki güç, Cupid'i andıran yuvarlak yüz onda yoktu. Saçları kapkaraydı. Kıvırcık değil, tersine düzdü. Hani ancak bir kızla güzel durabilecek duru zeytin rengi bir teni vardı. Zarif ve yakışıklıydı Michael Corleone. Hatta bir zamanlar baba küçük oğlunun erkekliğinden bile kuşkulanmıştı. Oysa bu can sıkıcı durum Michael 17 yaşına bastığında sona ermişti. Şimdi babanın küçük oğlu bahçenin en uzak köşesinde oturuyor, babasına ve ailesine karşı tutumunu açıkça belirtiyordu. Yanında adı dillerde dolaşan ama şimdiye dek hiç kimsenin görmediği Amerikalı kız vardı. Tabii Michael onu ailesi de dahil herkese tanıtarak gerekli saygıyı göstermekten geri kalmamıştı. Hiç beğenmemişlerdi kızı, ip incecikti, çok sarışındı. Yüzünde bir kadın için kusur sayılabilecek zekice bir anlam, davranışlarında da alabildiğine bir serbestlik vardı. Adı da kulaklarına pek yabancı gelmişti. Kay Adams'dı adı. Eğer kız ailesinin Amerika'ya 200 yıl önce gelip yerleşmiş olduğunu, adının da bir özellik taşımadığını söylese mutlaka omuz silkip geçerlerdi. Herkes babanın küçük oğluna belirli bir ilgi göstermediğinin farkındaydı. Michael savaştan önce babanın en sevdiği oğluydu. Zamanı gelince ailenin işini omuzlarına yükleneceği belliydi. Büyük Don'un sessiz gücüne, zekasına, insanlar üzerinde kendiliğinden saygı uyandıran doğuştan gelen içgüdülerine sahipti. Oysa İkinci Dünya Savaşı başlayınca Michael Corleone deniz kuvvetlerine gönüllü yazılmıştı. Bunu yaparken de babasının savaşa katılmaması için verdiği emre karşı gelmişti. Küçük oğlunun kendisine tümüyle yabancı bir ülkenin hizmetinde ölmesine ne niyeti ne de arzusu vardı Don Corleone'nin. Doktorlara rüşvet verilmiş, gizli hazırlıklar yapılmıştı. Gerekli tedbirlerin alınması için kucak dolusu para harcanmıştı. Oysa Michael 21 yaşındaydı, isteği dışında hiçbir şey yapılamazdı. Deniz kuvvetlerine katılmış, Pasifik'te savaşmıştı. Yüzbaşı olmuş, madalyalar kazanmıştı. 1944 yılında Life dergisinde bir resmi yayınlanmış, kahramanlıkları üzerine resimli bir yazı çıkmıştı. Bir dost Don Corleone'ye dergiyi göstermişti. Ailesi buna cesaret edememişti çünkü. Baba yüzünü tiksintiyle buruşturmuş, "Tüh, yabancılar için kahramanlıklar yapıyor," demişti. Michael Corleone 1945 yılının ilk aylarında aldığı bir yara sonucu terhis edildiğinde babasının bunda parmağı olduğundan habersizdi. Birkaç hafta evde kalmış, sonra kimseye danışmadan New Hampshire'ın Hanover kentindeki Dartmouth Üniversitesi'ne yazılarak baba ocağını terk etmişti. Şimdi kız kardeşinin düğününde bulunmak, gelecekte evleneceği soluk Amerikan bebeğini onlara göstermek için dönüp gelmişti. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.